hocalar bildirilerini sunacaklar. Bu sıraya göre ilk olarak Cihat Eyayıcı meslektaşımız Doğu Akdeniz denkleminde 12 adanın jeopolitik önemi konusundaki bildirisini sunacak. Buyurun efendim. Tabii.
Değerli hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sayın hocalarım, değerli öğrenciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Türk Tarih Kurumu'na, Rodos Türkleri Dayanışma Derneği'ne ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne böyle bir önemli sempozyumu düzenledikleri için, hem de bu tarihte düzenledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir sempozyum ve anlamlı zamanlarda. Benim konum jeopolitik açıdan değerlendirmek. Yani şöyle, Adalar Denizi gördüğünüz gibi aslında çok dar bir deniz. Uzunluğu 660 kilometre, genişliği, en geniş yeri 400 kilometre civarında. Yani 220 mil deniz mili civarında bir genişliğe sahip. Deniz yetki alanları paylaşımı açısından son derece girift. Dolayısıyla 12 adalar dediğimiz Menteş Adaları, Meis Adası ve diğer adalar her halükarda iki ana karanın birinin kıta sahanlığında. Dolayısıyla şimdiden söylemek, son sözü baştan söyleyeyim. Adaların kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgesi var mıdır yok mudur tartışması bizim açımızdan, Adalar Denizi açısından doğru bir şey değildir. Neden doğru bir şey değildir? Çünkü bu denizin genişliği müstakil münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı doğuracak genişlikte değildir. Ve bu adalar deniz yetki alanları açısından ana karaların kıta sahanlığı üzerindedir. Ana karaların kıta sahanlığı üzerindeki dağlar ve tepelerdir baş gösteren. O nedenle tartışmaya, efendim üzerinde insanlar yaşayan ekonomisi olan adaların bilmem münhasır, onlar şunlar için geçerlidir. Eğer bir ana karanın kıta sahanlığı üzerinde bulunmayan ada varsa, o adaların münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığının olması durumu konuşulabilir. Hangi şartlarda olduğu konuşulabilir. Dolayısıyla ana karanın kıta sahanlığı üzerinde olan adalar kendileri ayrıca bir kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge üretmezler. Bizim normal tezimiz bu olmalıdır. İkincisi şu olmalıdır. Yunanistan bir arşipel devleti, bir takım ada devleti değildir. Yani sadece adalardan oluşan bir devlet değildir. Sınırları adaların en dışta kalan adalarından itibaren çizilmez. Ölçüm oradan yapılmaz. Bizim iki tezimiz vardır. Bu tezdir. Diğeri Yunan argümanlarıyla uğraşma tezidir. Bizim iki tezimiz şudur. Burada adaların kendine özel münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığı olamaz. Çünkü bu adalar ana karaların kıta sahanlığı üzerindedir. İkincisi şudur. Yunanistan bir takım ada devleti değildir. Takım ada devleti olmadığı için de sınırlandırma en dıştaki adasından yapılamaz. Dolayısıyla Sevilla Üniversitesi haritası Yunanistan'ın bir takım ada devleti olarak kabul edilip çizildiği bir haritadır. Bu dünyada eşe benzeri görülmemiş bir hukuksuzluktur. Bunun altını çizmek lazımdır. Bizim Akdeniz, Adalar Denizi ayrımımız şudur. Herkes karıştırıyor. Bu 2011 yılında bizim resmi olarak İHO'ya bildirdiğimiz bildirimdir. Bu bildirimi de ben yaptığım için, bizzat ben olduğum için söylüyorum. Bakın, adaların en dışından geçer. Güney Adalar Denizi adalarının en dışından geçer bu hatlar. Dolayısıyla şu tartışmanın önüne geçmek istedik. Bu adaların bir kısmı, adaların bir kısım kıyıları Akdeniz'e bakar, bir kısım kıyıları Adalar Denizi'ne bakar. Dolayısıyla burada karasularını arttırma konusunda efendim Akdeniz'e bakan kıyılarının karasularını arttırıyorum deyip de burada karasularını arttırıp geçitleri kapatmasın diyedir. Halbuki Yunanistan'ın tezi şudur. Yunanistan bu adaların ortasından geçirir Doğu Akdeniz Adalar Denizi ayrımını. Onun için bu son derece önemlidir. Buna herkesin çok dikkat etmesi gerekir. Onun için Yunanistan Girit'in güneyinde karasularını arttırırsa bize ne diyen varsa çok büyük bir hata yapar. Hata yapmasının nedeni de şudur. Şu geçitler kapanır. Bu geçitler 12 mil olursa kapanır. Dolayısıyla bizim Akdeniz'e çıkışımız kesinlikle örtülür. Bunun farkına varmak lazımdır. 12 ada dediğimiz adalar, gördüğünüz adalar. Bunların bizim Anadolu'ya mesafesi yansıda görüldüğü gibi. En uzağa 76,5 mil, yanlış aslında burada Çoban Adası dediğimiz. Bunun en uzağı yaklaşık 60 mil civarındadır. Nüfus, bizim elde ettiğimiz bilgilere göre şu anda yaşayan nüfus da şöyle gözüküyor. Rodos'ta 130 bin kişilik bir nüfus var şu an itibariyle. İstanköy'de 33-34 bin kişilik bir nüfus var. İtalya biliyorsunuz anlatıldı. Hocalarımız çok kıymetli bilgiler verdi. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok müstefit oldum ben şahsen. İtalya Anadolu işgalindeki en büyük lojistik desteğini Rodos adası başta olmak üzere 12 ada üzerinden yapmıştır. Dolayısıyla jeopolitik önem, bu adaların jeopolitik önemi aslında yakın tarihimizde gizlidir. Jeostratejik önemi yakın tarihimizde gizlidir. İtalya Lozan Barış Anlaşması'nın 15. maddesine göre 12 ada ve Meis gayri askeri sisli olmak kaydıyla değil, bunlar Paris Barış Anlaşması'yla şimdiki günümüze yansıtması açısından diyorum. 12 ada ve Meis İtalya'ya devredilmiştir. Biliyorsunuz bu süreç uzun bir süreçtir. Aslında 1912'de işte anlatıldı Uşi. Uşi'den sonra 1921'de işte Yunanlılarla anlaşma yapılması. Bonin Venizelos Anlaşması var. Bonin Venizelos Anlaşması'nda işte Rodos ve İstanköy alınıyor, gerisi Yunanlılara veriliyor. İşte Rodos'ta ayrı bir yönetim kuruluyor vesaireydi. Neyse ama neticede 1923 Lozan Anlaşması ile 1912'de zaten fiilen elimizden çıkmış olan 12 ada ve Meis İtalya'ya veriliyor. Şimdi burada İtalya 1936 yılında özellikle Rodos, İleryos ve Kerpe'yi silahlandırıyor. Biraz önce de anlatıldı. Bu bizi Türkiye'yi çok endişelendiriyor. Yani Anadolu'yu tekrar işgal. Ve bu adalar enteresandır. Birinci Dünya Savaşı esnasındaki işgalde takip edilen adalarla aynıdır. Bu adalar gördüğünüz gibi öyle bir noktada ki hem Karadeniz'den gelen trafiği hem Süveyş'ten gelen trafiği Cebeli Tarık'a kadar kontrol edebilecek konumda. Onun için Kanuni de, Mussolini de, İngilizler de bu adaları hep ele geçirmeye çalışmışlardır. Onun için jeopolitik önemi ziyadesiyle fazladır. 1947 Paris Barış Anlaşması'nda Türkiye masada yok. Efendim Türkiye'ye gayri resmi teklifler yapıldı falan. Onları bir kenara bırakıyorum. Ama Türkiye masada yok 1947 Paris Barış Anlaşması'nda. Bu çok önemli bir şeydir. 14. maddesi gereğince ve 43. maddesi gereğince gayri askeri statüde olmak kaydıyla Türkiye'nin endişelerini giderecek şekilde bu adalar Yunanistan'a veriliyor. Ama dikkat ediniz, Yunanistan Megali iddiasından asla vazgeçmiyor. Yani 1821'de başkaları tarafından kurdurulan ve soykırımla kurulan bu Yunan devleti 1720-1790'ların sonunda çıkardığı Megali İda'da bu adaların Yunanistan'a bağlanması idealinden ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması idealinden asla vazgeçmiyor. Ve adım adım salam dilimi gibi ele geçiriyor. Gayri askeri statünün tarifi yansıda görüyorsunuz Paris Barış Anlaşması'nda geçen. Yani gemi ziyareti bile yapılamaz. Savaş gemisi bu adaların hiçbir tanesine liman ziyareti dahi yapamaz. Ve uçaklar, askeri uçaklar üzerinden dahi uçamaz. Bırakın havaalanı yapmayı, bırakın üs yapmayı, bırakın başka bir şey yapmayı. Lozan ve Paris Barış Anlaşması'nın toplamından ortaya çıkan şey şudur. Burada sadece oranın ahalisinden askerlik yapanların yapabileceği kadar bir asker sayısı sadece o ahaliden olacak. Ve asayişi temin edecek bir jandarma ve polis kuvveti. Bu jandarma ve polis kuvvetinin bulundurabileceği silah da tek tek yazılmış. Bir kılıç, bir revolver, bir tabanca, bir tüfek. Bunun sayısı 100'ü bulursa bir makinalı tüfek. Başka hiçbir şey bulunamaz. Rodos Adası, 12 adanın gayri askeri statüde olma durumu çok net. Ama toplam 23 tane ada vardır gayri askeri statüde Yunanistan'a devredilmiş. 23 adanın 23'ü de. Menteşe Adaları ve Meis'in hepsi de bugün tamamen statüleri ihlal edilmiş adalardır. Hepsi silahlandırılmış ve askerileştirilmiştir. İşte bu bizim en son Sayın Osman Pakçet, emekli Büyükelçi Osman Pakçet'le beraber adalar, gayri askeri statüdeki adalar meselesi nedir, ne değildir diye bir kitap yayınladık. Orada en son açık kaynaklardan aldığımız bilgiye istinaden buraya koyduk. Bakın bu Menteşe Adalarındaki silahlandırılmışlık, askerileştirilmişlik. Şimdi bu benim tezimdi ve bu artık kabul de gördü. Benim dediğim şey şuydu. Bu adalar gayri askeri statüde olmak kaydıyla egemenlikleri Yunanistan'a verilmiştir. Devir şartı, egemenlik devir şartı vardır ortada. Eğer siz gayri askeri statüyü bozarsanız o zaman egemenlik devir şartı ortadan kalkar. Gayri askeri statü bozulmuştur, egemenlik devir şartı ortadan kalkmıştır. Bu konu görüşülmelidir. Şimdi bu konunun görüşülmesinden önce şu husus vardır. Bir kere Lord Curzon yukarıdaki adaların gayri askeri statüde olmasının nedeninin Türkiye'ye tehdit oluşturmaması gerektiğini zabıtlara geçirmiştir. Lozan zabıtlarında vardır. Yani Türkiye'ye tehdit oluşturmamak için bu adalar gayri askeri statüde olacak demiştir. Aşağıdaki adaların zaten gayri askeri statüde olmasının amacının yine Türkiye'ye tehdit oluşturmamak olduğu çok net ortadadır. O zaman bu adalardaki statünün bozulması Türkiye'ye tehdit oluşturuyordur ters önerme yaparsak. O zaman bu meşru müdafaa hakkını 51. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine göre oluşturuyordur demektir. Aynı zamanda 1980'de yürürlüğe giren Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi gereğince Türkiye imzacı değildir ama bir tahammül hukuku şekline dönüşmüştür. 1974'te Yunanistan imzalamıştır. Buna göre anlaşmaya uymayan yani ahde vefa göstermeyen bir devlet muhatabı devlet ya da üçüncü devletler tarafından anlaşmaya uyar hale getirilebilir. Buna ister güç kullanarak ister diplomatik yoldan yapılır. Çok net elimizde hukuki argümanlar vardır. Tam anlamıyla Menteşe Adaları ve Meis enerji yolları üzerindedir. Küresel aktörlerin ticaret yolları üzerindedir. Aynı zamanda Çin'in bir kuşak bir yol projesi çerçevesinde hem demir yolu hem deniz yolu ağı ile bağlanmasında kilit noktadadır. Gördüğünüz gibi o kadar önemli yerdedir ki Menteşe Adaları, 12 adalar dediğimiz yer, İstanbul, Çanakkale boğazları, Süveyş'i hepsinin merkezinde yer alır. Burayı kontrol eden boğazların trafiğini de kontrol eder, Süveyş'in trafiğini de kontrol eder. Türkiye açısından Menteşe Adaları'nın durumu çok önemlidir. Türkiye'nin güvenliği açısından. Onun için Türkiye kendini güvende hissetmek istiyorsa bu adaların mutlaka gayri askeri statüde olması şartının devamını sağlattırmak zorundadır. Bu adaların bu şekilde silahlandırması ve askerileştirmesi Türkiye'nin içlerine kadar tehdit oluşturabilecek seviyeye getirmiştir bu adaları. Ve Yunanistan gizlememektedir. Hiçbir zaman bakın Megali İda'dan vazgeçmediğini söylediğimiz Yunanistan'ın Megali İda'daki bir unsuru da şudur. Batı Anadolu'yu işgal etmektir. Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamaktır. Ve Batı Anadolu'yu tekrar işgal etmek için yine hem Birinci Dünya Savaşı'nda Yunan'ın kullandığı hem de İtalyanların kullandığı adaların silahlandırılması, askerileştirmesi önemlidir. Dolayısıyla Yunanistan bunu yapıyor şu anda. Biz bunu koyduk. Şu anda buradaki silahların Türkiye'ye ne kadar etki edebildiğini gösteriyor. Yani neredeyse bütün Batı Anadolu buradaki silah ve askeri üslerle tehdit altına alınıyor. Buradaki silah araç gereçlerin menzilleri itibariyle. Müthiş bir trafik akıyor bu Menteşe Adaları bölgesinden. Bir yıl içerisinde 8703 tanker olmak üzere 42.553 gemi geçmiş durumda. Müthiş. Ve yine bu adalar bölgesinden 2.7 milyon varil günlük petrol geçiyor. Aynı zamanda bu Rodos civarı bu bölgenin en zengin rüzgar enerjisi ve akıntı enerjisinin olduğu bölge. Biz bir çalışma yaptık. Sadece Rodos önlerinde Türkiye'ye ait münhasır ekonomik bölgedeki rüzgar enerjisi potansiyeli Türkiye'nin %12 elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Dünyanın en zengin rüzgar ve akıntı enerjisi potansiyeline sahip bölgelerden bir tanesi burası. Deniz üzerinde. Daha önce söylendi, turistik potansiyeli var, tarım potansiyeli var. Şimdi burada çok önemli bir, bu sempozyumda benim en önemli şekilde vurgulamak istediğim ve bunu akademik tebliğ şeklinde ifade etmek istediğim husus şudur. Türkiye'nin elinde müthiş bir koz vardır. Aslında 1947 Paris Barış Anlaşması ile bu adaların Yunanistan'a devredilmesi hukuken geçersizdir. Neden? Çünkü masada Türkiye yok. Lozan'ın 16. maddesi bizim en büyük dayanağımızdır. Lozan'ın 16. maddesi, bakın son paragraf çok önemlidir. Lozan'ın 16. maddesi diyor ki bu toprakların ve adaların geleceği ilgililerce düzenlenmiş ya da düzenlenecektir diyor. Yani bu toprakların kaderi Lozan'da belirlenenden farklı bir şekilde yeniden tespit edilecekse ilgili devletler buna karar verecektir diyor. İlgili devletlerin en başında Osmanlı'nın halefi olarak Lozan'ın imzacısı Türkiye gelmektedir. Şimdi diyeceksiniz ki yani amiralim siz bir yer yakalamışsınız ama bu yakaladığınız şeyle de Türkiye'ye bir menfaat sağlamak istiyorsunuz. Bunun uygulandığı bir yer var mıdır? Var mıdır? Bakın bir kere Türkiye, şunun altını çizelim. Türkiye Lozan'a Sevr'i reddederek gelmiştir. Sevr'i reddederek gelmiştir. Peki Sevr'de Lozan'ın 16. maddesinin karşılığı Sevr'in 132. maddesidir. 132. maddesi toptan feragattır. Yani ben bu toprakları verdim, bundan sonrası beni ilgilendirmiyor şeklindedir. Fakat hem tartışmalar olmuştur, hem verilen talimat bunun üzerinedir. Türkiye ileride güçlenir, büyür ve bu topraklarda tekrar söz sahibi olabilecek duruma gelirse biz bir şekilde hukuki bir şey elde ederiz. Hukuki bir şey. Ve son paragraf eklenmiştir. Son paragrafına eklenmiştir. Şimdiki ve gelecekteki kaderleri ilgili devletlerce belirlenmiş ya da belirlenecektir ifadesi. Yani Türkiye'nin rızası ve onayı alınmadan Lozan'da belirlenmiş kader değiştirilemez. Lozan'da belirlenmiş kader, sınırlar vesaire ancak Türkiye'nin rızası alınarak yapılabilir. Onay alınarak yapılabilir. Şimdi örnek var mı diyeceksiniz. Sorum şudur benim. Biz Kıbrıs meselesine, bakın bu bizden gizlenen bir gerçektir. Biz Kıbrıs meselesine nasıl dahil olduk hukuken? Nasıl dahil olduk? 1923'te Kıbrıs'ı biz vermedik mi şeye? 1878'den itibaren fiilen giden Kıbrıs 1923'te resmen İngilizlerin olmadı mı? Oldu. Bitti. Orada biz nasıl hukuken dahil olduk bu meseleye? Bu çok önemli bir konudur. Lozan'ın 16. maddesini İngilizler bize hatırlatmıştır. Demiştir ki, yani burada kader yeniden belirleniyor. Yunanistan adayı Yunanistan'a bağlamak istiyor. Sözde plebisitler yapılıyor. Dolayısıyla masaya gelin, artık Kıbrıs sizin bıraktığınız Kıbrıs gibi olmayacak. Onun için kaderi, şimdi bitiriyorum hocam, kaderi yeniden belirleniyor, masaya gelin demiştir. Ve biz 1952 ile 55 arasında, daha öncesinde biliyorsunuz bizim bir Kıbrıs meselemiz yok denmiştir. Ve Kıbrıs'ta eziyet gören Türklere kapılarımızın açık olduğu, Türkiye'ye gelebileceği ifade edilmiştir. Ama İngilizlerin bu hatırlatmasından sonra biz Kıbrıs'a müdahil olduk. Dolayısıyla önümüzdeki örnek budur. Kıbrıs'a nasıl müdahil olduysak, 1947 yılında bizim masada olmadığımız bir anlaşmayla bu adaların Yunanlardan, İtalyanlardan alınıp Yunanlılara verilmesi tamamen hukuksuzdur. Tamamen hukuksuzdur. O zaman nedir? Ya orijinal sahibi Türklere dönecektir Osmanlı'nın halifi olarak bu adalar, ya da Lozan'daki statüye dönecek İtalyanların olacaktır. Teklifimiz bu olmalıdır. Saygılar sunuyorum.